Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu ve mutahhiruke minellezine keferu ve
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Farvardin 1401 Hicri Kameri 18 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 21 Mart 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile sunacağımız akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla İran'da Nevruz ve bayram gelenekleri konusunda Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı ile yapılan röportaj, Nevruz yeniden doğuşun habercisi, İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve İran'ın Hicri Şemsi 1400 yılında en önemli gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran İslam İnkılabı rehberi İran milletinin emperyalizmle mücadelede doğru seçim yaptığını söyledi. İslami hiçbir şekilde barışçı nükleer faaliyetlerden geri adım atmayacağız dedi. General Rıza'yı İran'ın tüm kontrolleri rağmen güvende olduğunu söyledi. Şeyh Naim Kasım nükleer anlaşma direnişin gücünü artıracak dedi. Dünyada petrol fiyatları yeniden artışa geçti. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Afganistan, Ukrayna ve Yemen'de yaşanan küresel meselelere atıfta bulunarak bütün bu olaylar İran halkının emperyalizmle mücadelede meşruiyetini ve doğru tercihini göstermektedir dedi. İran İslam İnkılabı rehberi ofisinden yapılan açıklamaya göre Ayetullah Hamene'yi bugün 1401 yılının ilk gününde televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Nevruz'u ve Hicri Şemsi takvime göre yeni yüzyılın başlangıcını kutlayarak şu anda meydana gelen çeşitli küresel meselelere değindi ve dünyanın güncel meselelerine baktığımızda İran milletinin emperyalizm cephesi karşısında meşruiyeti ve hakkaniyeti daha net ortaya çıkıyor dedi. Ayetullah Hamene, İran milletinin emperyalist cepheye karşı seçiminin direniş, teslim olmama ve bağımsızlığın korunması, nizamın ve ülkenin güçlendirilmesi olduğunu vurgulayarak bu kararlar milli ve doğruydu dedi. İslam İnkılabı rehberi Allah'ın İran milletine umut ortamı hazırladığına işaret ederek düşmanlar İran milletinin umudunda çatlasın dedi. 20 yıllık zulüm ve cinayetten sonra Amerikalıların mazlum ve Müslüman ülke Afganistan'dan kaçışına değinen İslam İnkılabı rehberi ayrıca Yemen vakalarına ve bu ülkenin dirençli insanlarının her gün bombalanmasına ve diğer yandan Suudilerin 80 genci kafasını keserek infaz etmesine temasla bütün bu vakalar dünyanın karanlığını gösteriyor ve dünya kana susamış kurtların elinde dedi.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi batılı ırkçılığın açığa çıkmasının Ukrayna vakalarının bir yönü olarak göstererek siyahlara beyazlardan ayırmanın ve onları trenlerden indirmenin veya batı medyasını batı Asya yerine Avrupa'daki savaş medyalarına batının bariz ırkçılığı örnekleri olduğunu belirterek kınadı. Ayetullah Hamine'yi batı dünyasındaki çifte standardın bir başka örneğini ülkelerdeki baskıyla nasıl başa çıkılacağını aktararak eğer itaatkar ülkelerde baskı olursa hiç tepki vermezler ve tüm bu baskılara rağmen insan hakları da talep ederler. Bu asılsız iddialar bağımsız ülkelerden fidye talep etmektir dedi. İslam İnkılabı rehberi bugün çağdaş baskı ve emperyalizm tarihinin en utanç verici ve acımasız dönemlerinden biridir ve dünya halkları bu baskıları ve çifte standardı doğrudan izliyor dedi. Ayetullah Hamine'yi geçen yılın ilk gününde ülke ekonomisini Amerikan yaptırımlarına bağlamamak ve yaptırımlar olduğu müddetçe durumun böyle olduğunu söylememek vurgusunda hatırlatarak neyse ki ülkede yeni siyasetlerin Amerikan yaptırımlarına rağmen ilerleme kaydedilebileceğini, dış ticaretin gelişebileceğini, bölgesel anlaşmalara varılabileceğini, petrol ve diğer konularda başarı sağlanabileceğini gösterdi dedi. İslam İnkılabı rehberi tabii ki yaptırımları kaldırmaya çalışmayın. Bu alanda çalışanlar işini yapmasın demiyorum ama esas olan ülkeyi yaptırımların kalkmayacağı şekilde yönetmektir. Yaptırımların ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olmayacak şekilde ülke yönetmektir. Bu yüzden ülke ekonomisinin yaptırımlara bağlı kalmaması gerektiği konusunda geçen yılki tavsiyeyi bu yılda tekrarlıyorum dedi.
Nevruz ile eş zamanlı olarak Horasan Rezevi eyaletinin Tuz kentindeki Firdevsi mezarı da dahil olmak üzere birçok yerde Nevruz kutlaması yapılıyor. Muhabirimizin verdiği habere göre Horasan Rezevi Eyaleti Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Seyit Cevat Musevi, iki gün sonra yani Hicri Şemsi yeni yılın üçüncü gününde İran'ın tanınmış şairi Ebul Kasım Firdevsi'nin mezarında Nevruz kutlaması yapılacağını söyledi. Bu Nevruz Festivali'nin özelliklerinden biri Farsça konuşan ulusların Tacikistan ve Afganistan'ı içermesidir. Böylece insanlar bu eski festivalin boyutlarına giderek daha fazla aşina olacaktır. Horasan Kültür Mirası Genel Müdürü kutlamanın ve çeşitli programlarının bilge ve şair Firdevsi'nin büyük eseri Şahname'ye dayanılarak hazırlandığını vurgulayarak şunları ekledi. Bu programların destansı İslami ve vatansever bir rengi ve kokusu var.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İranlıları ve dünyanın dört bir yanında bu tarihi olayı kutlayanlara hitaben Nevruz Bayramı ve Hicri Şemsi yeni yılın başlamasını tebrik etti. Nevruz birçok ülkede yeni güneş yılının başlangıcıyla kutlanan İran kökenli eski bir bayramdır. Bugün pazartesi Hicri Şemsi yani güneş takvimine göre İran'da 1401 yılının ilk günü ve Nevruz'un ilk günü. İran'a göre Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi bugün mesajında şöyle dedi. Nevruz ve İran yeni yılının başlangıcını kutlanması baharın yeniden gelmesiyle aynı zamanda rastlıyor ve aynı zamanda yeni bir hayatın kutlamasıdır. Pakistan Dışişleri Bakanı Nevruz'un ortak sevgi, barış ve dayanışma bağlarında beraberini getirdiğini vurguladı.
Baharın gelişi, bolluk ve bereketin simgesi Nevruz Iğdır'da coşkuyla kutlandı. Daha önce belediye meydanında yapılması planlanan ancak hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle kültür merkezinde düzenlenen kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal yaptı. Nevruz kültürünün olduğu çeşitli ülkelerden gelen gruplar ve yöresel halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Gösteriler sırasında izleyiciler coşkulu ve keyifli anlar yaşadı. Kültür merkezi bahçesinde ateş yakılıp üzerinden atlanılan törende Iğdır valisi Sarı İbrahim yaptığı açıklamada Nevruz'un Anadolu coğrafyasında ve tüm dünyada barışa ve sevgiye vesile olması temennisinde bulundu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran'ın barışçı nükleer faaliyetlerine devam etmekten asla vazgeçmeyeceğini ve geri adım atmayacağını söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Hicri Şems'i yeni yılın başlamasını kutlarken bir video mesajında şöyle dedi. İran'ın nükleer endüstrisinin kapsamlı planlaması barışçı nükleer faaliyetlerini sürdürmek için gerçekleştirildi. Muhammed İslami emperyalistlerin çabalarına rağmen Allah'ın lütfuyla nükleer sanayide meslektaşları ve bilim insanlarının özverili ve etkin çabalarına ve ailelerine katlandığı zorluklar sayesinde en yüksek zirvelere ulaşmayı başardıklarını söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı şöyle dedi. En yüksek zirvelere giden yolda nükleer şehitleri inkılaba adadık. Bütün bunlar bu çok önemli ve stratejik teknolojinin insan hayatındaki etkilerini giderek daha fazla göstermek için güçlü bir iradeyi ortaya koymaktadır.
İran İçişleri Bakanlığı Emniyet Güçleri Naca Komutan Yardımcısı General Rıza'yı İran düşmanların tüm komplolarına rağmen güvende dedi. Merhaba Ajansı'na göre Naca Komutan Yardımcısı General Kasım Rezai, bugün Tahran'da emniyet güçlerinin Nevruz tatbikatı sırasında İran Veli-i Fakih'in üstün yönetimi sayesinde tüm komplolara rağmen güvendedir dedi. General Rezai, bugün İran'da tüm organlar arasında birlik var ve devrimci ve şehadet aşığı halkla birlikte inkılabı ilerletiyoruz dedi. Bu devrimi sınırların ötesinde harem savunucuları şeklinde de görüyoruz diyen Naca'nın komutan yardımcısı General Rıza'yı, düşman sakin değil ve sürekli fitne arıyor. Ancak istihbarat birimleri ve halkın desteğiyle bu fitneler birbiri ardına etkisiz hale getiriliyor dedi. Naca komutan yardımcısı Kudüs ordusu komutanı Şehit Kasım Süleymani'yi rahmetle anarak Süleymani bugün küresel emperyalizme karşı direnişin bir simgesidir dedi.
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı yakın gelecekte uzun menzilli insansız hava araçları ve tank savar füzelerini görücüye çıkaracaklarını söyledi. İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Zirkun şehrine sınır güçlerini ziyaretten Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari yakın gelecekte ve 3 Hordat 1401'den önce uzun menzilli dronlar her türlü iklim koşulunda özel harekat icra edebilecek donanıma sahip olacak ve modern sistemlerle donatılmış çeşitli tipte tank savar füzeleri görücüye çıkacak dedi. İran İslam Cumhuriyeti'ne ait kara kuvvetlerinin çoğunun bugün sınırlarda konuşlandığını söyleyen Haydari, düşmanlarımız İran İslam devriminden bu yana 43 yılı aşkın bir süredir bize karşı her türlü oyunu denediler. Başarılı olamadılar, yenilgiden başka bir sonuç da alamadılar dedi.
İran parlamento heyetinin bir üyesi Dünya Meclisi oturumunda savaş hangi surette olursa olsun insanlık dışı ve onarılamaz bir girişimdir vurgusunda bulundu. Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen parlamentolar arası meclisin 144. oturumuna katılan İran heyeti üyesi Murtaza Mahmudvand, savaşın tüm biçimleri affedilemez ve telafisi mümkün olmayan bir harekettir dedi. Mahmudvand, ülkelerimizin parlamentolarındaki halkların temsilcileri olarak kadınlara ve çocuklara karşı savaş çıkmasını önlemek için her türlü çabayı göstermeliyiz dedi. İran heyetinin bir diğer üyesi Muhsin Fethi de Uluslararası Parlamentolar Arası Meclisi 144. oturumunda şunları söyledi. Korona salgınının zorlukları çeşitli toplumlara yaygın ekonomik, sosyal ve siyasi huzursuzluk yaratarak hükümetlerin kısıtlayıcı davranışlarına yol açtı. Fethi ayrıca şöyle dedi. Parlamentolar bir salgın sırasında temel özgürlükleri kısıtlayan duvarları uygun yasalar çıkararak ele almalıdır.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'a gitti. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 48. dönem toplantısı 22-23 Mart 2022'de İslamabad'da gerçekleşecek.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1256 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139.662, vaka sayısı ise 7.142.289'a çıktı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmasının direnişin gücünü artıracağını ve bunun sonucunda Siyonist rejime karşı mücadele gücünün de artacağını söyledi. Siyonist rejim İsrail, İran'ın nükleer müzakereleri konusunda Viyana'da varılacak herhangi bir anlaşmadan büyük endişe duyuyor. El Minar kanalına göre Hizbullah'ın Lübnan'daki Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İç sorunların Siyonist rejimi zayıflattığını belirterek Amerikan saldırganlarının dünyada hiç kimseye saygınlık bırakmadığını çünkü bu rejimin bütün ülkelerin güvenliğini tehdit ve yok ettiğini söyledi. Lübnan parlamento seçimlerine atıfta bulunan Şeyh Naim Kasım, Hezbollah rakiplerinin seçimlerdeki olağan dışı davranışlarını eleştirerek bu çabaların bir yere varamayacağını söyledi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, şehitlerin yoluna devam edeceğini ve Filistin halkının mahrum bırakılmış haklarını geri almak ve işgalcileri sınır dışı etmek için stratejik bir seçenek olarak direnişe bağlı kalacağını vurguladı. Ulusal Filistin Şehitleri Aileleri Derneği 2021 yılında Siyonist rejimin aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 357 Filistinliyi şehit ettiğini duyurdu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi koalisyonunun saldırganlarının 8. yıl dönümünde herhangi bir gerileme olmadığını, Yemen halkının kazanımlarını koruyacağını söyledi. Yahya Seriye, Suudi koalisyonu tarafından Yemen'de bugüne kadar 274.243 saldırı kaydedildiğini, saldırgan koalisyonun son 7 yılda yasaklı silahlar da kullandığını söyledi. Yemen Kuvvetleri Sözcüsü, operasyon sırasında 10.000'den fazla Suudi askerinin ve 1200'den fazla Birleşik Arap Emirlikleri askerinin de öldürüldüğünü söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında yapılan telefon görüşmesinde Bakü ile Erivan arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde varılan anlaşmalar ele alındı. Merhabar Ajansı'nın haberine göre Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasının imzalanması ve 3+3 bölgesel işbirliği mekanizmasının kurulması konusu da bu telefon görüşmesinde ele alındı.
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde insani bir felaket olasılığına ilişkin Rusya'nın uyarılarına rağmen Ukrayna hükümeti şehri teslim etmeyi reddediyor. Mariupol, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısından bu yana en ağır bombalı saldırıyı yaşadı. Kentin 400 bin sakini çevredeki sokaklarda çatışmalar devam ederken hala mahsur durumda.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında büyük artış gösteren petrol fiyatları geçtiğimiz günlerde yeniden düşüşe geçmişti. Ancak son günlerde Batı Asya'da yaşanan gelişmeler fiyatların yeniden artış trendine girmesine neden oldu. Brent petrol, Yemen'de halk komiteleri ve Yemen ordusunun Suudi Arabistan'ın güneyine saldırı düzenlemesi sonrası 111 dolara yükseldi.
Ve son haberimiz, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutan Pekin'in büyük bir askeri harekata hazırlama konusunda uyarıda bulunarak Pekin'in kontrol edilmemesi durumunda Washington'un savaşa katılacağını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin yeni yıl mesajı ve yılın sloganı etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hicri Şemsi 1401 yılı münasebetiyle yayınladığı mesajda yeni yılı üretim, bilim temelli, istihdam yaratan yılı olarak adlandırdı. Ayetullah Hamenei, korona salgını ile ciddi mücadeleyi 1400 yılın en önemli gelişmelerinden olduğunu belirterek, İranlı uzmanların birkaç çeşit yeni ve muteber aşı üretmekten uzaya uydu göndermeye kadar bilim ve teknoloji alanlarında büyük işler başardıklarını belirtti. İslam İnkılabı rehberi yeni yıl için seçilen slogan hedefinin devlet kurumlarının yetkilileri ve halk kitlelerinin hareketine yön vermek olduğunu belirterek şöyle dedi. Üretim iktisadi sorunların çözüm anahtarı ve iktisadi zorlukları aşmanın esas yoludur. Üstelik iktisadi büyüme, istihdam alanlarının artması, enflasyonun gerilemesi, kişi başına gelirin artması, kamu refahının iyileşmesi ve ayrıca milli özgüven ve izzet duygusunun güçlenmesi son yıllarda üzerinde durarak iyi etkileri olan milli üretim adında bir iksirin yaygınlaşmasına bağlıdır. Ayetullah Hamenei şöyle devam etti. Buna göre bu yıl yine üretim meselesine vurgu yapıyorum. Tabii üretimin yeni bir katmanı ve çehresi olan temel bilimli ve istihdam yaratan üretimi de ekliyorum. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini, bilim temelli ve istihdam yaratan üretimin kriter olarak belirlenmesi, tüm iktisadi hedeflerde ileriye dönük ve hissedilir şekilde harekete sebebiyet vereceğini belirterek şöyle dedi. 1401 yılının sloganı, bilim temelli istihdam yaratan üretimdir. İslam İnkılabı rehberinin enflasyon gibi ekonomik sorunlardan kurtulmanın anahtarı olarak milli üretim ve de kişi başına düşen geliri artmak gibi önemli hedeflere ulaşmak ve profesyonel ve uzmanlaşmış insan gücü, maden kaynakları ve petrol ve doğalgaz gibi büyük enerji rezervleri gibi üretimin çeşitli bileşenleri alanında İran İslam Cumhuriyeti'nin kapasitelerine göre kamu refahının iyileştirilmesi, ülkede çok büyük ve çeşitli altyapıların varlığı, teknik ve uzmanlık bilgisi ve hepsinden daha da önemlisi kendine yeter hale gelmek ve özellikle stratejik ihtiyaçlar alanında yabancılara bağlılığın son bulması için ulusal ruh ve kararların varlığı anlam kazanıyor.
Tarım sektöründe İran çok geniş ve verimli toprakların yanı sıra iklim çeşitliliği ve bol iş gücünün varlığı sebebiyle çok önemli bir potansiyele sahip. Bu yüzden su havza yönetimi alanında büyük ve tutarlı planların uygulanması ve tarım arazilerinin en iyi şekilde kullanımı alanında planlama yapması durumunda buğday, arpa, mısır, yağlı tohumlar ve canlı hayvan girdileri gibi stratejik ürünlere olan ihtiyacı karşılanabildiği gibi bu ürünleri yurt dışında ihraç etmek mümkün olacaktır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin vurguladığı diğer bir konu ise milli üretimin bilgi temelli ve istihdam olmak üzere iki eksende olması zaruretidir. İnsan bilgisinin nitelik ve nicelik olarak baş döndürücü bir hızla arttığı günümüzde tarımdan sanayiye, enerjiden diğer sektörlere kadar her alanda üretim alanında bilgi temelli olmaya özen gösterilmesi aslında ulusal üretimin miktarını ve kalitesini arttırmak için genç İranlı uzmanlar tarafından elde edilen bilgideki son gelişmeler, özellikle nanoteknoloji, bilgisayar teknolojisi, kök hücreler, metaloloji ve yapı mühendisliği, mikrobiyoloji, kuantum, barışçı nükleer teknoloji, hücresel genetik ve bilgi gibi ileri teknolojiler alanında genetiği ve insan bilgisinin en son başarılarını kullanma anlamına gelmektedir. Aynı zamanda işsizlik sorunun kronik sorunlardan biri olduğu düşünüldüğünde ulusal üretim meselesinin İslam Cumhuriyeti ve İran halkının ana gündeminde yer alması bu sorunun köklü çözümünde etkili olabilir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Avrupa'ya doğalgaz ihracatını arttırma başarısızlığı konusunda. Cezayir, Amerika'nın İspanya'ya doğalgaz boru hattı çalışmalarını yeniden başlatma talebini reddetti. Washington, Amerika Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Wendy Sharman'ın yakın zamanda Rabat, Madrid ve Cezayir'e yaptığı ziyarette boru hattının yeniden çalışmaya başlama çağrısında bulundu. Söz konusu boru hattından doğalgaz ihracatı, Cezayir'in Fas ile yaşadığı siyasi gerginliklerin ardından 31 Ekim 2021'de kesildi. Ukrayna krizinin ve Amerika'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Washington, Avrupalı müttefiklerine Rusya'dan ithal edilen gazı sağlamak için yardım etmeye çalışıyor. Ukrayna krizi ve Amerika'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Washington, Avrupalı müttefiklerine Rusya'dan ithal edilen gaza alternatif aramaya ve onlara yardım etmeye çalışıyor. Ancak Avrupa gaz ithalatının %11'ini oluşturan Cezayir, yeşil kıtaya gaz ihracatını arttırma konusunda isteksiz. Cezayir'in Rusya ile özellikle askeri ve silah alanındaki geniş ilişkileri nedeniyle Ukrayna Savaşı konusunda temkinli davranıyor. Zira Moskova ile ilişkilerini korumak isterken Batı yanlısı ülkeler takımına katılmak ve Rusya'ya karşı eylemde bulunmaktan kaçınıyor. Böylece Amerika'nın hali hazırda Avrupa ülkeleri tarafından tüketilen doğal gazın %40'ından fazlasını sağlayan Rusya gazına olan bağımlılığını azaltma girişimi başarısız oldu. Önemli olan ise Cezayir'in Avrupa'ya doğalgaz ihracatını arttırmayı kabul etmesi durumunda bile bu önemli konunun kısa vadede gerçekleşerek Avrupa'nın gaz sorunlarını çözümünün düğümünü çözemeyeceğidir. Zira Cezayir'in uzun vadede gaz ihracatını arttırabilmesi, büyük yatırımlar ve uygulanması için en az 5 yıllık bir süre gerekiyor. Halbuki Avrupa, Rusya gazına olan bağımlılığını azaltmak için hali hazırda yoğun bir baskı altındadır.
İşte bu konu Amerika'nın Avrupa'nın Rusya doğal gazına olan bağlılığını azaltabilme iddiasının sorgulanmasına sebep oluyor. Avusturyalı petrol ve gaz şirketi OMV'nin CEO'su Alfred Stern'e göre Avrupa ülkeleri şu anda Rusya'ya başka bir gaz tedarikçisiyle hızlı bir şekilde değiştiremez. Stern, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle gaz arzını çeşitlendirmek istediğine atıfta bulunarak gerçek şu ki şu anda Rusya'dan Avrupa'ya ihraç edilen doğal gaz hacmine bir alternatif bulmak kolay değil. Bu alternatif büyük yatırımlar gerektiriyor dedi. Aslında Ukrayna Savaşı bazı Avrupa ülkelerini kendi deniz kıyılarına petrol ve doğalgaz arama ve üretime başlamayı düşünmeye de yöneltti. Bu bağlamda İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kuzey Denizi petrol ve gaz üretiminin askıya alınmasını aptalca nitelendirdi ve Londra'nın enerjide kendi kendine yeterli olması çağrısında bulundu ve ülkesinin Rusya'nın petrol ve doğalgazına bağlılığının son bulmasını istedi. Hali hazırda Avrupa ve Amerika halkı çok baskı altında ve benzin istasyonlarındaki akaryakıt fiyatları her geçen gün artıyor. Aslında batıdaki yeni Rusya karşıtı yaptırımlar başta Avrupa ve Amerika olmak üzere bu ülkelerin ekonomileri ve enerji sektörleri için ciddi sonuçlar olan iki ucu keskin bir kılıçtır. Gerçek şu ki Amerika ve Ursula von der Leyen gibi bazı Avrupa Birliği gibi yetkililerinin Avrupa'nın kısa vadede Rusya'ya bağlılıklarını tüketimde tasarrufa gitmek ve Katar ve Amerika gibi diğer üretici alternatifleri bulmakla azaltabileceklerine dair vaatleri imkansızdır ve sadece bir algı yaratmaktan öte değildir. Elbette Rusya petrolünü ve doğal gazını satacak parayı bulabildiği sürece bizzat Avrupa'ya petrol ve doğalgaz için yaptırımlar getirmesi için bir neden yok. Zira bu durumda şimdi şiddetle ihtiyaç olan paraya erişimden mahrum kalacak. Aslında Avrupalıları sürekli olarak Rusya'dan gaz ithalatını azaltmaya ve hatta boykot etmeye teşvik eden Washington'dur. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Nevruz Bayramı ve yeni yılın kutlamaları İran diyarında yaşayan tüm kavimlerin ve etnik grupların sosyal yaşamında ta eski çağlardan miras kalan en büyük etkinliklerden biri olmakla beraber İranlı kültürü ve kimliği de simgelemektedir değerli dinleyiciler. Tarihi Nevruz Bayramı zamanla yok olmadığı gibi İranlı çeşitli kavimlerin ve etnik grupların arasında önemli bir vahdet etkeni olmuş ve günümüzde İran topraklarının coğrafi sınırlarını aşarak uluslararası bir şenlik olarak kabul görmüştür. Biz Nevruz Bayramı münasebetiyle ilgili 4 bölümde sizler için hazırladığımız röportajlarda bu bayramın çeşitli bölgelerde nasıl kutlandığı konusuna değinmek istiyoruz. Bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Ben de öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla sevgiyle selamladıktan sonra bütün bizim dinleyicilerimizin geleneksel, tarihi, kadimi ve dünyanın en büyük coğrafyasında kutlanan ve aynı zamanda dünyanın en eski bayramı olan Nevruz Bayramı'nı kutluyorum tabii ki.
Hocam şimdi bugünkü sohbetimizde Nevruz Bayramı'nın İran bölgesinde nasıl kutlandığı konusuna değinmek istiyoruz sizinle. Yani tarihi belgelere ve kanıtlara bakacak olursak Nevruz Bayramı İran diyarında geçmişte nasıl kutlanırdı, şimdi nasıl kutlanıyor? Tabii günümüzde pandemi meselesini de dikkate alırsak nasıl bir yorum ve analiz yaparsınız bu konuda efendim?
Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Ben de en baştan bir şey söyledim. Nevruz kuşkusuz dünyanın en eski bayramıdır. Tarih 75 bin sene önceye dayanıyor. Ve aynı zamanda en büyük coğrafyada kutlanan bayramdır. Zira Avrupa'nın göbeğinden başlayarak bütün Orta Doğu'da, Hint Yarımadası'nda, Orta Asya'da hatta Yakutistan'a varıncaya kadar Rusya'nın ta ilerisi noktalarına kadar kutlanan büyük bir bayramdır. Genel olarak Nevruz diye adlandırılıyor. Biliyoruz ki bu Nevruz ne demektir? No Farsça'da yeni demektir, Ruz ne demektir? Yeni gün demektir. Ve bu tabii tabiatı uyanışıyla ilgilidir. Tabiat uyanınca, kıştan uyanınca bu eski, çok eski o coğrafyada yaşayan insanlar büyük bir bayram tertip etmişler. Ve böylece toprak uyanıyor, tabiat uyanıyor, tabiatın uyanışıyla birlikte yeşilleniyor her taraf ve böyle de yeniden bir yılın başlangıcı oluyor. Çünkü bu tabii ki açıkçası bütün bilim adamlarına göre de Nevruz ve Nevruz Bayramı'nın yıl dönümü şu ana kadar tanınmış tarihi açısından en dakik ve en saniyesi ve saliyesine kadar hesaplanmış bir bayramdır. Bu da tabii biliyoruz ki şemsi takvimine göre yapılıyor. Tarihine gelecek olursak tabii ki şöyle bir şey lazım. İran tarihi gerçek olarak 2500 seneden başlanıyor. 2500 senede Pers Kralı Kurus tarafından ya da Kiros deniyor ya da Kurus tarafından kuruluşunu temel alınıyor. Ondan önce biliyoruz ki Perslerden önce Mekler var. Yani 4-5 tane Mek Kralı'ndan söz ediyoruz. Hakamenişler dediğimiz. Ama Mekleri de baktığımızda nihayetinde milattan önce 400-500 senesinden önce İstediğigoğlu, Vahşeter gibi krallardan söz ediyoruz ama Nevruz'un geçmişi ondan öncedir. Bunu da nereden anlıyoruz? Tabii ki bunu buradan anlıyoruz. İran tarihine ışık tutan ve hatta şöyle söyleyelim, İran'ın birliğinin beraberinin sembolü ve simgesi olan Ebul Gafir Firdevsi meşhur şehnamesinde bunları dile getiriyor. Neyi dile getiriyor? Şöyle ki, İran'ın bilinen tarihinin ya da Farsların bilinen tarihinin öncesinde iki tane önemli hanedandan söz ediyor. Bunlar Kesrayan ve Piştadiyan aileleridir. Bunların geçmişi tabi 45 bin sene önceye kadar gidiyor. Ve bunlar büyük kralların hepsinin uzunca hükümdarlık yapmış, kralların hepsinin gelenekleri, örf, adet ve tabi Nevruz geleneklerini gösteriyor. Öyle ki Pers kralına bağlı olan veya Met krallığına bağlı olan veya ondan önce Kesrayan ve Piştadiyan krallığına bağlı olan bütün coğrafyadan ki bunun içerisinde ta bugünkü Tacikistan'ı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı hatta Mısır'ı kapsayacak bölgelerden gelenler Nevruz İran kralını kutlamaya gelenler, Pers kralını kutlamaya gelenlerin hepsinin figürlerini elbiseleriyle ilgili biz görüyoruz ki o gün ne giyiniyorsa bugün de o giyinişlerinden biz bu taş örneklerinden görüyoruz. Bu tabii ki efsane değil. Büyük tarihçiler, Grishman gibi, Petrushev gibi, Ivanov gibi büyük tarihçilerin tamamen kaleme aldıkları yazılardan ileri geliyor. Ve bugün müsteşrikler dediğimiz veya İran kültürünü araştıran büyük batılı tarihçiler de bu konuda çok büyük eserler ortaya koymuşlardır. Yıllarca gelip Persepolis'te, Tisfun'da ve tabii ki yine aynı haçeza diğer Darüş'tan, Dara dedikleri, Türkiye'de Dara diyorlar Anadolu'da, Dara'dan ve hatta diğer kılavlardan kalan Sendineş'te dediğimiz yani yazıtların okumasıyla biliniyor. Çünkü bunların hepsi çoğunlukla perdeli dilinde eski Sivili'yle yazılmıştır. Ve buralarda Nevruz törenleriyle ilgili ve Nevruz'da nasıl kralların bütün bölgelerden gelen o zaman o il olabilir ya da bölgeler olabilir. Satraplık diyoruz. Bu satraplıklarla ilgili bu şeylerin düşüncelerini dile getirdiklerini görüyoruz. Van Gölü kıyısında yine Dağra bir Pers kralından kalmış muazzam ya bu törenleri anlatan büyük bir kalıntını biliyoruz var olduğunu. Haseda Ege'de İzmir'in yakınlarında yine büyük bir satraplıkta kalan büyük bir o dönemin satrap olan ya da valisi olanlar yine bu törenlerle ilgili törenlerin nasıl yapıldığına dair fikirler ediniyoruz. Haseda Tisun'da ve diğer yerlerde ve bu kısa sürede kalacağı zaman da ne yazık ki bu barbar IŞİD'cilerin ve bu Selefi örgütlerin o eski krallıklara ait tarihi eserleri yok etmeleri tabii ki çok üzüntü vericidir. Özellikle bundan önce biliyoruz ki Musul'da Musul Kütüphanesi yakıldı. Musul'da Çinlice'de çok eski dönem Asurlulardan, Babillerden, Keldenlerden kalan tarihi eserler yerle bir edildi, yok edildi. muhteşem anıtlar, muhteşem figürler, muhteşem heykeller. Ne yazık ki bu barbarlar yine eski bir aşkani veya suluki dediğimiz. Bu krallık suluki ve aşkanilerle ilgili bir fikir verecek olursam, bu Petra şehri şunu söyleyeyim. Perslerden sonra, yani Ahamenişlerden sonra İskender'in, Makedonyalı İskender'in İran coğrafyasını ve bütün Orta Doğu'nu ele geçirdikten sonra bazı hükümdarlıklar kuruldu. Bunlar ortak, yani İran medeniyetiyle, Pars medeniyetiyle İyon medeniyetinin ortaklaşa kurduğu, yani Makedon İskender'in komutanlarıyla İranlıların evlenmesiyle meydana gelen bir Sülukistler veya Sülukiler veya Partiler veya Aşkaniler dediğimiz hükümdarlıklar kuruluyor. Ve bunlardan birisi de bugün dediğimiz bu Hekra şehridir. Arapça Hekra diyoruz. Nevruz birleştirici bir unsurdur. Nevruz bütünleştirici bir unsurdur. Nevruz bütün entegrasyonu sağlıyor. Ve o gün 21 Mart'ta, 20 Mart'ta bütün bu coğrafyanın insanı tabiatın yeniden dirilişini her ne sebeple olursa olsun. Birisi dediğim gibi Cemşit Kral'ın tahta çıkışını, kutlar birisi kahve, ahendemizi kavanın Dahaç diye o zaman için bin bir hükümdarlık sürmüş Dahaç'ı dağlarda zincire vurmasını kutlar. Birisi Teberistan dediğimiz bugün için İran'ın Mazandaran eyaletinde yine aynı şekilde kralın o bölgeleri esir edip zincirleyip İran'a getirmesini kutlar. Herkes bir yandan düşünüyor. Ama önemli olan aynı nefesle, aynı düşünceyle, aynı sevgiyle bu bayramı idrak etmeleridir. Emperyalistlerden gelecek tehlikelere karşı birlikte aynı yürekle, sevgiyle karşı koyacakları en önemli temel simento diye bir görev yapacağını ben düşünüyorum. Nevruz bir tek bayram değil. Aynı zamanda bütün coğrafyanın dediğim gibi mezhepler üstü, dinler üstü, etrar üstü, soylar üstü birleştirdiği bir unsur diye düşünüyorum.
Evet.
Ve tabii ki böylece bütün Anadolu insanının da ister Kürt, ister Alevi, ister Türk, ister Türkmen, ister Fars, her kişiye Sünni hiç fark etmez. Hepsinin tabi ki Nevruz'un kutlu, mübarek ve hayırlı vesile olmasını tabi ki Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Apostolcum çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi Yardım Doçan Doktor Sayın Abbas Karaaslı hocamızla konuştuk röportajımızda. İran'da Nevruz Bayramı konusunda analizler dinlenmiş oldunuz. Değerli dinleyiciler, röportajımızın sonunda hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hatırlatalım. Bugünkü sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki yayında ve programda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tarha Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz yeniden doğuşun habercisi.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 1401 yılının Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız programlarımızın Nevruz Hayatın Müjdesi başlıklı programla sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimiz boyunca bu büyük bayramın hayata ilişkin bazı işaretlerinden söz ederken İran halkının bugünlerde yaşadığı atmosferi size de hissettirmek için sohbetimiz boyunca yer yer İran'ın güzel müziklerinden örnekleri paylaşacağız.
Evet değerli dostlar, bugün 21 Mart. Hicri Şemsi takvimine göre 1 Ferverdin ve Nevruz Bayramı'nın birinci günü. Umarız dünyanın neresinde yaşıyorsanız mutlu, neşeli ve daha da önemlisi sağlıklı ve sıhhatlisinizdir. Biraz önce de belirtildiği üzere Nevruz Bayramınızı kutlarken bu büyük bayramın hayata ilişkin bazı işaretlerinden söz ederken İran halkının bugünlerde yaşadığı atmosferi size de hissettirmek için sohbetimiz boyunca yer yer İran'ın güzel müziklerinden örnekleri de paylaşacağız. Buna göre sohbetimizin başında Bahtiyari aşiretinin Zurna ile Mehdipur adlı sanatçımızın icra ettiği güzel bir parçayı hep birlikte dinliyoruz.
Kışın yorgunluğunu üzerinde taşıyan ve her zamankinden daha çok yıpranan yer yenilenmek, yeniden canlanmak ve hayata dönmek istiyor. Kuzey yarımkürede ilkbahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte kışın soğuk havası yüzünden solan bitkiler ve çiçekler yeniden canlanmaya başlıyor. Şimdi toprak da yeşeriyor ve ağaçlar şükufeleri ve çiçekleriyle her tarafa hoş kokuları yayarak insanlara ilkbahar mevsimi yaklaştığını müjdeliyor. Nitekim şimdiden ilkbaharın hayat veren kokusu tüm köyleri ve kentleri sardığı ve insanlarda yaşama ve çalışma hissini uyandırdığı anlaşılıyor.
Nevruz Bayramı'na birkaç hafta kala ev halkı harekete geçiyor ve doğa gibi evi tozdan arındırmak ve yenilemek istiyor. Ebeveynler çocuklarına yeni elbiseler alıyor. Herkes yavaş yavaş yeni yılı ve Nevruz Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Şimdi caddeler ve çarşı pazar oldukça kalabalık, esnafın yüzünü güldürüyor. Nereye bakarsanız bakın, camlara, evlere, sokaklara temizlik yapan ve yeni bir hayatı müjdeleyen, ilkbaharı karşılamak isteyen insanları görürsünüz.
Tahran Radyosu.
Şimdi evler temizlendikten sonra sıra eve doğadan bir simgeyi getirmeye geliyor. Bu simge yenilenme ve tazelenmeyi simgelemesi gerekir. Hepiniz mutlaka İran halkının Hefsin adını verdiği Nevruz Bayramı'nı karşılama sofrasında Nevruz'a özel yetiştirilen sebzeyi görmüşsünüzdür. Bu sebze doğayı ve tazeliği simgeleyen en güzel simgedir. İran halkı evde buğday, arpa, mercimek ve fasulye ıslatarak ıslak bir bezle örtüyor ve yeşerdikleri zaman önceden belirledikleri bir kaba yerleştirerek hefsin sofrasına koyuyor. Gerçekte sebze yeniden doğuş ve yeniden hayata adım atmayı simgeliyor. Sebzeyi hefsin sofrasına koymanın nedeni ise yeni yılda neşeli ve mutlu olma ve tazelenme temennisidir.
Yeni yıla girildiği günün sabahı en güzel sabahlardan biridir. Şimdi yeni yıla günün hangi saatinde girildiği pek önem arz etmez. Ve yeni yılın ilk gününün sabah saatlerinde evlerde büyük bir heyecan ve hareketlilik hakimdir. Evde herkes mutludur, sevinç tebessümü yüzlerde asla eksik olmaz. Bu ise eşine ender rastlanan yaşamın güzel akışının bir örneğidir. Şimdi sohbetimize kısa bir ara verip merhum Feridun Pur Rıza'nın yorumladığı Bayram Sabahı adlı Gilan yöresinin güzel parçasına kulak verelim.
Thank you.
Merhum Feridun Pur Rıza'nın güzel sesinden dinlediğimiz bu parça İlkbahar ve Nevruz bayramından söz ederken bayram sabahını müjdeliyor ve insanlardan harekete geçmelerini istiyor. Gilan yöresinin müziği değişik şivelerden yararlanır. Gilanlı seçkin sanatçı Pur Rıza ise Gileki makamının bir parçasını farklı şivelerle icra etti. Pur Rıza'nın besteleri sade ve samimi olmakla beraber Gilan halkının birçok gelenek ve göreneğinden ve efsanelerinden söz ediyor. Umarız bu parçayı beğenmişsinizdir.
İlkbahar ve Nevruz bayramına gelince bu bayramın yeni yıla girerken yenilenmeyi ve tazelenmeyi müjdelemesi Nevruz sofralarının başında oturanları ayrı bir havaya taşıyor. Halkın dini inançlarıyla bütünleşen bu tarihi bayramı karşılama duası şöyle. Ey kalpleri ve gözleri değiştiren, ey gece gündüzü tedbir eden, ey yılları, kalpleri ve halleri yöneten, bizim halimizi de en iyi hallere değiştir. Evet, Nevruz Bayramı yeni bir hayatın müjdeleyicisi ve ilkbaharda Allah-u Teala'nın kullarına yönelik güzel tebessümüdür. İran halkı, İranlı, İslami geleneklerine göre doğanın baharını bu güzel dua ile karşılıyor ve Nevruz Bayramı'nı yenilenmek, bilinçlenmek, umutlanmak ve harekete geçmek üzere en iyi fırsat biliyor.
Her yeni yıl gönüllere derin huzur veren ve içini umutlarla dolduran ve geleceği inşa etmek ve ileriye doğru hareket etmek gibi hedeflere ulaşma etkeni olan bir etkendir. Nevruz Bayramı ise ilkbahar için güzel bir kıyafet gibidir. İran halkı ta çocukluk çağından bu bayramla birlikte büyümüştür. Ve bu bayramın İran milletinin en güzel bayramlarından biri olduğuna inanır. Bu tarihi ve milli bayram İran kültürünün en önemli unsurlarından biridir ve binlerce yıldır canlılığını korumuş ve toplumu değişime uğramasına ayak uydurarak İran kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Nitekim İran milleti hangi etnik gruba mensup olursa olsun Nevruz bayramını en güzel milli bayramlarından biri haline getirmiştir.
بوی کاغذ رنگی بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم.
İran halkının çocukluk anılarının en önemli bölümlerinden biri kuşkusuz Nevruz bayramında aldıkları bayramlık ve giydikleri yeni elbiselerdir. Nitekim çocukluk çağına ait olan bu anılar Nevruz bayramını hayatı müjdeleyen bir bayrama çevirmiştir ve ne zaman Nevruz bayramı yaklaşacak olursa gönüllerde yaşama umudu yeşerir. Biraz önce dinlediğiniz beste ise İranlı pop yorumcularından merhum Ferhat Mirdad'ın sesindendi. Bu bestede Nevruz Bayramı'nın çocukluk yıllarına ait anılardan söz ediliyor. Hafsin sofrasına yerleştirilen ve çocuklara özel olan boyanmış yumurtalar, aile büyüklerinin verdikleri bayramlıklar vesaire.
Bu arada Nevruz Bayramı İran'ın yanı sıra birçok ülkede kutlandığı da belirtilmelidir ki bu da İran kültürünün geniş bir coğrafyayı etkilediğini gösteriyor. Nevruz Bayramı'nı kutlayan ülkelere Tacikistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Afganistan, Türkiye ve diğer birçok ülkeyi örnek verebiliriz.
Değerli dostlar, başta Nevruz Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olmak üzere dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, hepinize en güzel günleri ve neşe dolu günleri niyaz ediyoruz, umarız. Doğanın ilkbaharıyla birlikte sizin yaşamanız da ilkbahar gibi tazelenir. Şimdi sohbetimizin sonunda Güney Horasan yöresinden güzel bir besteyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bircant yöresine ait bu beste Rastak grubu tarafından icra edilmiştir. Rastak grubu İran'ın yöresel bestelerini güzel bir yorumla yeniden icra ediyor. Bu besteyi beğenmenizi arzu ediyor ve hep birlikte dinliyoruz.
Dinleyiciler, Hicri Şemsi 1401 yılı Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız programlarımızın Nevruz Hayatın Müjdesi başlıklı programın sonuna geldik.
Bu arada bizi parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesinin bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin bugünkü bölümünde bebek doğmadan önce doğru terbiye edilmesi için yapılması gereken işleri ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde talim ve terbiyenin psikologlar, sosyologlar ve ayrıca Müslüman alimler ve kanaat önderlerine göre öneminden söz ettik. Şimdi de biraz önce belirtildiği üzere bebek doğmadan önce doğru terbiye edilmesi için yapılması gereken işleri gözden geçirmek istiyoruz.
Günümüzde başta genç çiftler olmak üzere birçok aile salih ve iyi bir evlat yetiştirmek için talim ve terbiye işine ne zaman başlamak gerektiği sorusunu gündeme getiriyor. Bazı uzmanlar çocuğun talim ve terbiyesi için 6 veya 7 yaşı gündeme getiriyor. Bazıları ise çocuğun terbiyesi aslında bebek doğmadan önce, hatta yıllar öncesinden başlaması gerektiğine inanıyor. Bir uzman psikolog da şöyle anlatıyor. Bir bilgine terbiye işine ne zaman başlamak gerektiğini sormuşlar. Bilgin şöyle demiş. Bebek doğmadan 20 yıl önce ve eğer belirlenen amaca ulaşılmazsa daha erken başlanması gerektiği anlaşılıyor. Aslında bu bilginin anlatmak istediği şey bebeğin talim ve terbiyesine başlamadan önce asıl ebeveynin kendi terbiyeleri ve tezkiyeleri için çaba harcamaları böylece şayeste evlatlar yetiştirebileceklerini anlatmaktan ibarettir.
İslam dininde çocukların talim ve terbiyesinde doğuştan önce ve hatta nutfa bağlanmadan önceki şartlara ve zemine özel önem verilmiştir. İslam peygamberi ve ehli beytinin siyerinde çocuğun terbiyesi doğuştan ve eş seçerken ve evlenirken başladığı beyan ediliyor. Gerçekte bir eş seçmekle beraber talim ve terbiye kurumunun temeli atılmış olur. Çünkü talim ve terbiyenin ilk ortamını aile ocağı oluşturuyor. Kuşkusuz çocuk yetiştirme ve terbiye edilme sürecinin en hassas dönemini aile içinde geçirir.
Karı koca ailenin temel direkleri sayılır. Bu yüzden eğer ebeveyn fikri ve ruhi açıdan sağlıklı ve salih olarak yetişmişse, hiç kuşkusuz evlatlarını terbiye etmenin önemli bir bölümü güvence altına alınmış olur. İslam peygamberi ve o hazretin ehli beyt fertleri sürekli izleyenlerine eş seçerken çok dikkatli olmalarını tavsiye etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurur. Sizinle aynı şan ve mevkide olan insanlara kızınızı verin ve yine sizinle aynı şan ve mevkide olan ailelerden eş seçin ve nutfalarınız için uygun şartları oluşturun. Gerçekte Allah Resulü ve masum imamlar da kendileri ve aileleri hakkında aynı şekilde davranmış ve eş seçiminde gerekli titizliği sergilemiştir.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem'in evliliği konusunda rivayetlere göre birçok insan çeşitli saiklerle İslam peygamberinin sevgili kızını istemeye geldi. Ancak o hazret sadece ilahi kadere bekliyorum diyerek hiçbirinin talebini kabul etmedi. Fakat amcaoğlu Ali aleyhisselam Hazreti Fatıma'yı istemeye gelince Allah Resulü açık yüzle onu karşıladı ve şöyle buyurdu. Ey Ali, senden önce de Bazı yılları Fatıma'yı benden istemeye geldi ve ben de onların talebini kızım Fatıma'ya anlattım. Fakat yüzünde olumsuz bir tepki gördüm. Şimdi bekle, gidip döneceğim. Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam'ın isteğini sevgili kızına anlatınca, yüzündeki sessizliği görünce büyük bir sevinçle tekbir çekti ve şöyle buyurdu. Zehra'nın sessizliği rıza ve isteğinin işaretidir. Gerçekte Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma birbirine denk insanlardı. Nitekim Allah Resulü bu konuda sahabeden Ümmü Ayman'a şöyle buyurdu. Allah'a andolsun kızımı onun şanına yakışan ve dünya ahiret şerefli ve onurlu ve Allah katına yakın olan bir insana eş olarak verdi.
Masum imamların siyerinde eş seçiminin öneminin bir bölümü çocukların yetiştirilmesiyle ilgilidir. Karı ve kocanın denk olması, ikisinin uzlaşması ve aile ocağının temelinin güçlenmesinde en önemli etkendir. Bu da çocukların iyi yetiştirilmesine zemin oluşturur. Oysa karı kocanın uzlaşamaması ve terbiye ocağını zedeleyen sürekli sürtüşmeleri çocukların sapmalarında en önemli etkendir. İslam dininde karı kocanın birbirine denk olabilmeleri için bazı özellikler gözetilmiştir ki bu özelliklere iyi ahlak, edep ve benzeri özellikleri örnek vermek mümkün. İmam Rıza aleyhisselam sahabelerinden Hüseyin Beşşar Vasıtı o hazrete şöyle arz eder. Bir yakınım kızımı benden istemeye geldi ama ahlakı çok kötü. İmam şöyle karşılık verir. Eğer ahlakı kötü ise kızını ona verme.
Tahran Radyosu.
İslam dininde talim ve terbiye bakımından eş seçiminde erkeğin eşini seçimi, kadının da eşini seçiminden daha önemlidir. Çünkü kadının evlat üzerindeki etkisi erkekten daha fazladır. İslam peygamberi bir kadını eş olarak seçiminin önemi hakkında şöyle buyuruyor. Nutfalarınız için uygun konum seçin ve iyi kadınları eş olarak seçin.
Taalim ve terbiye için uygun zemin hazırlamanın bir başka yöntemi özellikle İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt'inin siyerine göre anne ve babanın doğru ilişkileri sevgi ve şefkatle birbirine davranmalarıdır. Anne ve babanın yakın ve sıcak ilişkileri çocukların üzerinde sağlıklı ilişki kurma açısından etkili olmanın yanı sıra çocukların ebeveynine özen saygı duymalarına ve onların sözünü dinlemelerine de vesile olur. Bu durum aynı zamanda çocuklar evlenme yaşına geldiklerinde eşine iyi ve uygun davranmasına yardımcı olur.
Ahlaki ve dini inançlar da çocukların talim ve terbiyesi üzerinde de etkili olan önemli etkenlerdir. Genç kız veya genç erkek evlenmeden önce ahlaki ve dini faziletlere kavuşursa aynı derecede gelecekte de kendi evlatları üzerinde etkili olur. Araştırmalar kendilerine benzer eş seçmek isteyen insanların bu benzerlik için dini, kültürel, ailevi ve sosyal inançların benzerliği gibi kriterlere gözetildiğini gösteriyor. Nitekim aile içinde dini ve ahlaki inançlar ve sosyal kriterler bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılan ve böylece aile fertlerinin duygusal ve ahlaki açıdan yetişmelerine vesile olan bir kurumdur. Kuşkusuz başarılı bir izdivaç ve sakin bir yaşam sürdürmenin en önemli etkenlerinden biri, çiftlerin aynı dini ve ahlaki inançları paylaşması ve ilahi marif ve değerlere önem vermeleridir. Bu konuda Allah Resulü şöyle buyuruyor: "Eğer bir insan bir kadının dini ve imanı için onunla evlenirse, Allah Teala onun dünyasını güvence altına alır."
Eşin seçiminde dindarlık kriterinin önemi, karı kocanın bir ömür bir çatı altında yaşamalarıyla ilgilidir. Bu durumda karı koca birbirinin inançlarından, düşüncelerinden, davranışlarından, söz ve amellerinden etkilenir. Dindar bir eş, ailesini de Allah korkusu, takva, iyi ahlak, salih amel ve günahı terk etmeye teşvik eder ve mutluluk, saadet yolunda ilerlemelerine yardımcı olup kemale ermelerine zemin oluşturur.
Ahlaki faziletler de çocukların talim ve terbiyesinde etkili etkenlerden biridir. İyi ahlak, akıl ve şeriata göre sevilen sıfatlar ve huylardan oluşur. Karı kocanın aile ortamında bir arada yaşayabilmesi ahlaklı olmaya muhtaçtır. Çünkü sadece kanunların sayesinde yaşamak olmaz. Nitekim tüm Endiyan'ın en önemli hedefi ahlaki ilkeleri ihya etmek olmuştur. Genelde dini ve ahlaki inançlar çocukların talim ve terbiyesinde etkilidir. Çünkü kendilerini tezkiye edebilen anne ve baba daha sağlıklı ve daha salih evlatlar yetiştirebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında taalim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Hicri Şemsi 1400 yılında en önemli gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şemsi 1400 yılında İran'da yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İran ve Çin Dışişleri Bakanları 27 Mart 2021'de düzenlenen bir törende iki ülke arasındaki geniş kapsamlı işbirliği belgesi imzaladı. Bu belge 6 yıl önce Çin Cumhurbaşkanı'nın İran ziyareti sırasında gündeme geldi ve iki ülke arasında bir yol haritası sayılıyor. Bu belge uzun vadeli bir programa göre 25 yıllık işbirliği temelinde hazırlandı. Belgede tarafta bir yol haritası ve geniş kapsamlı stratejik ortaklığın gerçekleşmesi için çok yönlü ilişkilerin üzerine anlaşmaya vardı. Aslında bu belgeyi iki tarafın açısından uzun vadeli çok yönlü ilişkileri belirleyen siyasi, iktisadi ve kültürel bir program şeklinde değerlendirilebilir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Ocak 2016'da Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüşmede başta Amerika olmak üzere bazı ülkelerin sultacı politikaları ve başka ülkelerle sadakattan yoksun bir şekilde işbirliği yapmalarını işaretle şöyle buyurdu. Bu durum bağımsız ülkeleri birbiriyle daha fazla işbirliği yapmaya yol açmıştır. Nitekim İran ve Çin'in 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşması da bu çerçevede değerlendirilmeli ve iki tarafın anlaşmayı ciddiyetle takip ederek varılan anlaşmalar hayata geçirilmelidir.
Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'i 18 Ağustos 2021'de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti Çin ile stratejik ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmekte kararlı olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin Amerika'nın tek taraflı tutumuna karşı stratejik tutumu ve çeşitli uluslararası platformlarda İran'ın yanında yer alması ve Tahran yönetiminin nükleer haklarını savunması, İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üyeliğini desteklemesi ve Amerika terör devletinin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı zalimane ve illegal yaptırımlara karşı çıkmasından dolayı teşekkür etti.
Telefon görüşmesinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de İran ve Çin arasındaki ilişkilerin son yarım asırda her türlü uluslararası şartların değişmesinden bağımsız bir şekilde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle söz konusu işbirliği belgesi imzalandıktan sonra büyük gelişme kaydettiğini belirtti. Çin lideri Jinping ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Çin'in köklü çıkarlarına destek vermesine teşekkür ederek ülkesinin İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı üyelerine destek vermesi de bu teşkilatın uzun vadeli çıkarları doğrultusunda olduğunu ifade etti.
Geçen sene İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri 18 Haziran 2021'de vatandaşların coşkulu katılımı ile düzenlendi. Bu seçimlerde Seyyid İbrahim Reis'i 18 milyondan fazla oy kazanarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olduğu bu seçimler aylar öncesinden siyaset ve medya çevrelerinin de ilgi odağındaydı ve uluslararası medya organları ve haber kanallarında ise geniş yankı buldu. İslam-İran İşleşme Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu seçimlerde 59.310.307 vatandaş oy kullanma hakkına sahipti. Seçimlerde 28.989.529 seçmen seçimlere katıldı. Katılım oranı %48.8 olarak açıklandı.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 115. maddesinde belirtilen özelliklere göre Cumhurbaşkanı dini ve siyasi rical arasından olmalı ve İran asıllı, İran uyruklu, yönetici, iyi geçmişli, takvalı, İran İslam Cumhuriyeti nizamının ilkelerine bağlı ve ülkenin resmi mezhebinden olmalıdır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei seçimlerin düzenlendiği günde oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada seçim günü İran milletinin günü olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Bugün meydanlar esas sahipleri halka aittir. İran halkı oyları ile ülkenin genel kaderini önümüzdeki yıllar için belirliyor. Dolayısıyla bugün millete ait bir gündür.
Geçen sene 17. Büyük Peygamber Ortak Asili Tatbikatı 20 Aralık 2021'de Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve İran'ın güneyindeki Kara Sularında düzenlendi. 5 gün süren tatbikata İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu, Kara Deniz ve Hava Kuvvetlerinden bazı birliklerin yanı sıra Mustazaflar Gürünlü Seferberlik Kurumu'na bağlı bazı halk birlikleri katıldı. Vahdet Gönül Birlikteliği ve Milli Bütünlük sayesinde iktidar, emniyet, aktif ve akılcı caydırıcılığı sloganı veya Fatıma-i Zehra parolasıyla başlayan tatbikatın amacı, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu birlikleri hazırlık seviyesine muhtemel her türlü tehdide ve komplike savaşa karşı en gelişmiş silahlar ve askeri teçhizattan yararlanarak yükseltme şeklinde açıklandı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, tatbikat hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çabaları ve uygulamalarının doruk noktası, sistemlerin kalitesini, etkinliğini ve dikkatini geliştirmeleridir. Bu tatbikatta İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı İHA'lar çeşitli mesafelerde çeşitli hedeflere tam isabet gerçekleştirdi. Kuvvetin yeni vurucu gücü olan balistik füzeleri ve yeni kruz füzeleri de önceden belirlenen hedefleri farklı mesafelerde ve çeşitli şartların altında %100 isabetle imha etti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami açıklamasının devamında hedefleri %100 isabetle imha etmek, çeşitli menzillerdeki hedefleri vurma kabiliyetini geliştirmek, sabit ve hareket halindeki hedeflere karşı eş zamanlı operasyon düzenlemek, 17. Büyük Peygamber askeri tatbikatın diğer bazı seçkin özellikleri olduğunu kaydetti. General Selami şöyle ekledi. Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin kullanılması çeşitli mesafelerde görev yapan farklı menzillerde ve nokta vuruşu yapan füzelerin ve İHA'ların kullanılması İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gücünü geliştirme doğrultusunda kayda değer adımlar attığını gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 1400 yılında İran'da yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.farsuday.com üzerinden takip edebilir, turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş desteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca
98 21 22 06 82 36 82 veya çift 0 98 21 26 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.